Efendim Türkiye 14 Mayıs'ta yani bundan tam 11 gün sonra sandık başına gidiyor. Kıymetli hocam, her seçim önemlidir, tarihidir. Ama bu seçime yüzyılın seçimi denilerek ayrı bir önem atfediliyor. Siz tecrübeli bir siyasetçi olarak uzun yıllar grup başkan vekillikleri yaptınız, uzun yıllar milletvekilliği yaptınız, AK Parti'nin kurucularındansınız. Bu 14 Mayıs seçimlerini, içinden geçtiğimiz bu siyasi konjonktürü nasıl değerlendiriyor? Bu seçime İrfan Gündüz olarak nasıl bir anlam yüklüyorsunuz?
Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Bir defa şunu söyleyelim, bu seçim gerçekten çok önemli bir seçim. Niye önemli bir seçim? Bir taraf var, Türkiye'yi geriye doğru götürmek isteyen. Eskiden bize bu darbeyi vururlardı. Mürteci derlerdi, gerici derlerdi. Şimdi bunlar Türkiye'yi geldiği bir konumdan geriye doğru götürmek isteyen bir ekip var. Bunun adı parlamenter sistem diyerek bize yutturmaya çalışılan bir görüntü.
Evet.
Bu parlamenter sistem dediğiniz zaman parlamenter sistem esasında dış güçlerin, iç güçlerin istedikleri partiyi kurarak, kurdurarak kullandıkları ve Türkiye'nin yönetimine müdahale ettikleri bir sistem bu esasında. Ve yamalı bohça gibi bir yapı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye bir tercih yaptı. Bu tercih nedir? Tüm dünyanın gittiği yön. Amerika başkanlık sistemiyle idare ediliyor. Bugün çağdaş dünya, işte Rusya'sı, Fransa'sı, gidin Çin'i, hepsi başkanlık sistemiyle idare ediliyor. Bizim belediyelerimiz de başkanlık sistemiyle
öyle
idare
tabii
ediliyor. Böyle olduğu halde bir grup geliyor, illa parlamenter sistem. Ya parlamenter sistemde alınan en hızlı karar 2 ayda alınıyordu. 2 ay belki dün için fazla bir önemi yoktu ama bugün bırakın 2 ayı. 2 gün geciken bir karar, atı alanın Üsküdar'ı geçmesi demektir. Artık kaçan treni yakalamanız mümkün değildir. İletişim teknolojisi dünyayı öyle bir sene küçültmüş. Her olay hızlanmış. Her hadise hızlanmış. Yerel diye bir şey yok bugün. Bak, yerel diye bir olay yok. Yerel en önemli, en basit bir köyde olan bir hadise 5 dakika sonra tüm dünyanın gündemine taşınabiliyor. Şimdi dolayısıyla gerçekten bir gericilerle ilericilerin esasında bir mücadelesi diye ben bakıyorum ben. Türkiye'yi geçmişe götürmek isteyen bir anlayış. Ha, bu anlayışı niye götürmek istiyorlar biliyor musunuz?
Niye hocam? Dertleri ne?
Dertleri şu, bakın. Türkiye'de Atatürk'ün kurduğu ya da çıkarttığı anayasa, 24 anayasası. Orada diyor ki hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Millet bu hakimiyet hakkını bizzat kendi eliyle seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanır. 82 Anayasası'na geliyorsunuz. 80 İhtilal'in Anayasası, Evren Anayasası.
Evet.
Orada da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu egemenlik hakkını anayasal organlar eliyle kullanır. O zaman derlerdi ya, hani bir bekçi bile düğmeme dokunma 6 ay hapis cezası yersin. Ha.
Tabii tabii.
Şimdi egemenlik bir paylaştırılmış. Burada güya demokrasi, seçilmişler tarafından yönetilen bir rejim ama millet iradesine seçilmişlerin eline kelepçe, ayaklarına pranga vurulmuş. Böyle bir sistem bu. Ama bunun dışında bakın askerler apoletine güvenerek müdahale ediyorlar. Üniversite cübbesine güvenerek müdahale ediyor. Yargıçlar, onlar da cübbesine göre güvenerek müdahale ediyor. Bürokrasi masasına güvenerek müdahale ediyor ve zenginler de kasasına güvenerek. TÜSİAD'ın oynadığı oyunlara hiç baktınız mı 80 sene içerisinde? Ne oyunlar oynadılar. Şimdi baktığınız zaman bütün bunlar güya her birisi kalkıyor, biz millet adına diyerek ahkam kesiyor. Ya sana millet bu yetkiyi verdi mi? Yok. Oturduğu yerden adam karar veriyor. Şimdi böyle olunca işte bu Cumhurbaşkanlığı sistemi geldi ya şimdi. Cumhurbaşkanlığı sistemi %50+1.
Evet.
Millet kime yetki verirse o millet adına yetki kullanacak. Artık oturduğu yerden ahkam kesmek yok.
Yok.
Yani oturduğu ahır sekisi, çağırdığı İstanbul türküsü, oturacak adam makamında millet adına ahkam kesecek. Kerameti kendinden menkul şeyhler gibi böyle bir anlayış yok. Artık millet kime yetki verirse gelecek o kişi millet adına millete verdiği sözleri birer birer hayata geçirecek. Dolayısıyla burada gerçekten millet iradesinin egemen olduğu bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yani niye bunlar geriye dönük istiyorlar? Geriye dönük istemelerinin sebebi ne? Eskiden olduğu gibi gene müdahaleye açık, efendim canı isteyenin düdük çalarak demokrasiyi durdurabileceği bir yapıyı, vesayet sistemini yeniden getirebilir miyiz diye kafa yoran bir anlayış.
Yani parlamenter sistemi istiyorlar, onun özlemi duruyor.
Tabii, parlamenter sistem diyerek esasında bu duyguları saklanıyor, bu düşünceleri saklanıyor ve gizleniyor. Ya bırakın öyle şey. Gerçekten demokrasi ise bir rejimin adı. Demokrasi atanmışlar tarafından değil, bak seçilmişler tarafından yönetilen bir rejim. Cumhurbaşkanına millet bu yetkiyi vermiş. %50+1 il. Sen de gel %50+1'i al, millet adına sen hükmünü ferma et. Dolayısıyla bu seçim önemli bir seçim. Bir de bu muhalefet sırf kendi şahsi ikbal ve istikbal hesapları uğruna. Hı hı. Yani milletin temeline, bu ülkenin temeline dinamit koymuş. Efendim bakın terör örgütüyle biz 74'lerden beri mücadele ediyoruz. Terör örgütlerine iç içeler sırf koltuk elde etmek için. Sırf onların oyunu alarak iktidara gelmek için. Yani kendi şahsi çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir anlayış. Hele bizden gidenler var ya hani. Yani ormanı kesen baltanın sapı da ormandan gelirmiş. Demin siz yazı okudunuz.
Evet.
Aydın Ünal Bey'in bir yazısını okudunuz.
Evet, evet.
O Davos'ta One Minute diye Sayın Başbakanımız o zaman Cumhurbaşkanımızın İsrail Cumhurbaşkanı'na çıkışını aşağıda seyrederken esas Aydın Bey şey yazmış Erdoğan'ın yüzünün ifadesi diye. Arkada kuliste bekleyen iki tane bizimkiler var. Onlar da eyvah diyorlar. Başbakan bir çuval inciri berbat etti. Şimdi biz bunu nasıl temizleyeceğiz diye hayıflananların yüzünü yazsaydı keşke. Ya da onu da yazsaydı.
Evet, onu da yazar.
İşte bugün onların gerçek yüzü de ortaya çıktı. Bak sırf ikbal ve istikbal uğruna bak bu arkadaşların milletvekili olmak için nasıl yalakalık yaptıklarını çok iyi bilenlerden. Milletvekili olduktan sonra, bakan olduktan sonraki yalakalıklarını bilirim. Bakan kalmak için ne yalakalık yaptıklarını da bilirim. Ama bunlar için, bunlar esasında koltuğu her şeyden daha çok sevenler. Bunlar koltuğu elinden alınınca sanki oyuncağı alınmış bebek gibi ağlamaya başlayan, kendi çıkarlarını her şeyin, bak milletin geleceğinin de üzerinde gören, efendim bayrağın da, ezanın da, toprak bütünlüğümüzün de, efendim üzerinde gören, bunun için denize düşen yılana sarılır derler ya, bunlar bugün teröre sarılmış bir anlayışta maalesef nerelerde hareket ediyorlar, bunu da görmek ve göstermek
evet,
lazım.
Evet, millet de bunu görüyor zaten. Şimdi az önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bahsettiniz. Türkiye'de 2018'den bu yana geçerli bir sistem ki 2017'de bunu referandumda millet onayladı.
Tabii.
Şimdi hocam buradan yola çıkarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik muhalefetin argümanlarını da konuşalım. Erdoğan'a muhalefet edenler onu tek adamlıkla suçluyor ve diktatörlükle suçluyorlar, yaftalıyorlar. Bu tenkitleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün Türkiye'de bir tek adamlık, bir diktatörlük mü var?
Şimdi eğer diktatörlük olsaydı Türkiye'de, bugünkü muhalefet ağzını bile açamazdı eğer diktatörlük olsaydı. Şimdi az olan konuşuyor, her şeyi söylüyorlar. Türkiye'de gerçek manada bir fikri özgürlük var. Belki de bana göre biraz da fazla hürriyet var gibi geliyor bana. Yani işte bugün sosyal medyadaki efendim herkes aklına esenin yazdığı, isteyenin isteyeni söylediği, iftiranın, yalanın gırla gittiği bir ortam var. Ama çok şükür ki şimdi TRT böyle bir dijital platform kurdu dünden itibaren. İnşallah bunlara karşı güzel bir doğruyu anlatan, doğruyu efendim
dezenformasyonla mücadele anlamı.
Evet, dezenformasyonu önleyen bir anlayış. Şimdi burada tek adamlık dediğiniz zaman esasında birinci sorunuza cevap verirken biraz şöyle ifade ettik biz.
Evet.
Tek adamlığın daniskası bunlarda vardı. Milli şef olduğu dönemde İnönü'ye sen de ki gözünün üstünde kaşın var.
Mümkün mü?
Ben rahmetli Necip Fazıl'la Büyük Doğu'nun çok tasihinde çalıştık biz çıkarırken.
Allah rahmet eylesin.
Onun kapağından dolayı hapse attılar ve Büyük Doğu kapandı.
Tabii başımıza kulak istiyoruz.
Evet, başımıza
dermiş.
Kulak istiyoruz. Her şey bir tarafa, başımıza kulak istiyoruz tabii, diye. Tabii. Şimdi dolayısıyla makalesinden rahatsız olurlar. Neyzen Tevfik mesela, Neyzen Tevfik o böyle İnönü'nün aleyhine yazdı diye maaşını kesmişler. O da gidiyor şeye, Cevdet Kerim İnce Dayı. O zaman İstanbul'un hem valisi, hem İstanbul'un belediye başkanı, hem İstanbul'un CHP il başkanı. Tek adamlığın danışkası burada tabii, var tabii. Zaten siz. Ne konuşuyorsunuz tek adamlık diye. Şimdi dolayısıyla ona gidiyor geliyor hep işte yok efendim vali bey yok, o yok, bu yok. Sonra varmış gene saklanmış arka odaya Cevdet Kerim İnce Dayı bakmış masada bir bahar sigarası var. O zaman o paketin arkasına yazmış. Fasulye yedim tutmaz gerim. Ha benim Kerim, ha Cevdet Kerim. Ondan sonra efendim fısk için Allah Kerim, rızk için Cevdet, yok rızk için Allah Kerim, fısk için Cevdet Kerim diye dörtlük yazmış.
Evet.
Çıkmış gitmiş şey. Bunun üzerine Cevdet Kerim İnce Dayı diyor ki aman bu adamın ağzına düşmeyelim, verin bağlayın maaşını diye.
Neyzen Tevfi.
Şimdi evet. Burada söylemek istediğimiz şu bizim. Gerçekten hukukun üstünlüğünün egemen olduğu. Üstünlerin yani hukuku değil,
hukukun üstünlüğü.
Bak üstünlerin hukukunun egemenliğinden hukukun üstünlüğünün egemenliğine cumhurbaşkanlığı sistemiyle geçilmiştir. Niye? Ya eskiden işte söyledik ya adam apoletiyle düdük çalıyor. Efendim tüsiyat parasıyla milletin ensesinde boza pişiriyor. Efendim o sendika ağları o zaman işçi sendika ağları hakeza öyle. Biz bunu 80'de de gördük. 28 Şubat'ta da gördük. O beşli.
Çete.
Mahşerin beş tabii, atlası tabii, diye tabii, bize tabii. Takdim edilenleri. Şimdi dolayısıyla böyle her kafadan bir sesin çıktığı, bir hemen mızıkacıları gibi bir yönetim. Hatta ben bunu şuna benzetiyorum. 82 Anayasası diyor ya işte millet egemenlik hakkını anayasal organlar eliyle kullanır. Şimdi başbakana bu millet verdi. O zaman 500 milletvekili. 500-550 milletvekilini de başbakana verdi millet. Başbakana geliyorlar diyor ki hadi gözün aydın sen kazandın al sana bir anahtar. Başbakan da başbakanlığa gidiyor ki şu anahtarla şu kasayı açayım da içinde ne varsa millete bunu ulufi olarak dağıtayım. Ya bir bakıyor ki başbakana bir tane anahtar vermişler. Daha 18 tane de anahtar var. Başbakanla beraber 19 anahtar. Bir tek Genelkurmay Başkanı'nın elinde maymuncuk vardı. Hepsini açıyordu tek başına. Böyle bir sistem olur mu siz? Erbakan hocamız rahmetlinin yıllarca devlet millet kaynaşması diye bakın. Devlet ortada bir araba var. Atın birisi devlet arabayı bu tarafa çekiyor. Atın birisi de arabayı bu tarafa çekiyor. O da millet iradesi, başbakanlık. Yahu gelin kardeşim şu iki at arabayı aynı yöne çekse ne olur biliyor musunuz? Türkiye'yi kimse durduramazdı. Kimse durduramazdı. Bütün bunların hepsi dış ve iç güçler tarafından yani dışarıdaki güçler ve onların içerideki maşaları tarafından millet iradesine konulan prangalardan dolayı. Bunlar hep Türkiye'nin büyümesini engellemek için yapılmış. Bakın yasama erki, yürütme erki, efendim yargı erki, üç tane erki değil mi? Bu üç erk birbirinin tekerine taş koymak üzere dizayn edilmiş. Ya böyle bir şey olur mu? Bu üç ergin üçü de esasında bu millete hizmet için birbirleriyle yarışması gereken kurumlar olmasını gerekirken bunlar birbirinin ayağına efendim pranga vuran, birbirinin tekerine taş koyan kurumlara dönüşmüş. Bakın şu İstanbul'da Marmara Avrasya,
evet.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Akkuyu Nükleer Santral. Ya bunlar yargı kararıyla durdurularak en erken 5 sene gecikmeyle hayata geçirilmiştir. Şimdi görüyorsunuz bak bu yatırımların ne kadar ekonomiye, bu millete getirdiği konfora bakın. Şimdi dolayısıyla böyle bir birbirine düşman anlayışla niye kurgulanmış bu sistem? Millet iradesini engellemek için.
Millet iradesini.
Bir defa şimdi gelin. Devletin hedefleri farklı. Devlet laikliği dinsizlik şeklinde anlayarak yorumluyor. İşte başörtüsü yasağını düşünün. Efendim aynı sürelerde aynı sorulardan yarışmaya giriyorsunuz. Efendim memiş bu İmam Hatip liseleri ve meslek liseleri 30 puan geriden başlayacak. Ya bunun dışında başka bir şey daha var. Bak bu Anadolu çocuğunun okumasını ve bürokrasiye egemen olmasını engellemek için. Bir de okul başarı puanı var. Nasıl okul başarı puanı? Adam Galatasaray Lisesi mezunu, ham puan almış, 220 puan. Ona o zaman şartlarında 117 puan veriyorsun okul başarı puanı. Hakkari Lisesi'ndeki çocuk da almış 220 ham puan, ona da 17 puan veriyorsun. Sivas Cumhuriyet Lisesi'nde ne? 21 puan veriyorsun. Ya eğer sen İstanbul'un imkanlarıyla, Ankara'nın imkanları, İzmir'in imkanlarıyla Hakkari'deki genç aynı ham puanı almışsa, siz kime vermeniz lazım başarı puanını? Hakkari'de öğrenci vermeniz lazım. Tabii ki. Ama öyle değil. Bütün bunların hepsi Anadolu insanının önünü kesmek için dizayn edilmiş şeyler.
Evet. Ve öz bunun, yurdunda garipsin, öz vatanında paryalıyor.
Bunların hesabını da hiç yaptırmamışlar bize. O yüzden yani oku yat, oku yat. Uyu, kaya, uyu diye bu şey bizi uyutmaya dönük eğitim programlarıyla gençliğimizin esas dinamizmi törpülenmiş.
Öyle. Şimdi hocam o zaman yeri gelmişken biraz nereden nereye gelindiğinin de cevabını beraber arayalım sizinle. Çünkü siz 3 Kasım 2002 seçimlerinde de vardınız.
Evet,
işte öncesinde evet. 14 Ağustos 2001 AK Parti'nin kuruluş süreci çok kısa bir sürede iktidara yürüyüş. Bakıyoruz 2002 nerede, 2023 nerede, 21 yılda bu ülke nereden nereye geldi?
Her konuda bakın eğer bu 20 yıllık iktidarımızın icraatlarıyla 80 yıllık icraatı kıyaslayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmasın bizim. Cumhuriyette falan bir problemimiz yok.
İdeolojik anlamda
demiyoruz. İdeolojik anlamda söylemiyoruz. Ekonomik anlamda söylüyoruz.
Evet.
Rahmetli Menderes bu memlekette şeker fabrikalarını, çimento fabrikalarını açtığında tüten baca dumanlarına yok işte bir şey üretmiyorlar, aşağıda saman yakıyorlar diyecek kadar toplumun kalkınmasına karşı konuşlanmış bir muhalefet. Hala aynı zihniyet devam ediyor. Yapılan efendim yerli otomobile benzin koymayarak efendim bak çalışmıyor işte yapılan araba diye buna takoz koyan anlayış. Şimdi burada nereden nereye geldiğimizi o yüzden 2002'de biz iktidara geldik. 2002'den bugün 2021'sini geçmiş.
Evet.
21 yılda 36 milyar dolardan ihracatı teslim aldık. Bugün sadece 36 milyar dolar diye belki 50 milyar dolar turizmden gelirimiz var. Bugün sadece savunma sanayinden ihracatımız 5 milyar doları geçti. Otomotivden hakeza öyle, tarımsal ürünlerden öyle. Bugün neredeyse biz 300 milyar dolarlık ihracatımız var. Kaç katı? 10 katı.
En az.
Yani Türkiye ihracat kalemine baktığınız zaman 10 katı büyümüşüz. Fert başına düşen milli gelir. O zaman bak 2300 dolardı. Bugün fert başına düşen milli gelir 10 bin doların üzerinde. Kaç kat büyümüşüz? 5 kat büyümüşüz. Geldiğimizde bizim 6500 kilometre otoyol vardı. Bu otoyolun 3500'ünü de rahmetli Özal'ın hediyesidir, hatırasıdır.
Allah rahmet eylesin.
Yani 3000 kilometre otoyol. Bugün bizim otoyolumuz 30.000 kilometreyi geçti. Bakın bugün trafik kazaları azaldı. Ölümlü kazalar azaldı. Azaldıysa sebebi budur. Kaliteli yollar hariç. Gidemediğiniz yer sizin değildir. Bak gidemediğiniz yer. İşte orada bir köy var uzakta. Gitmesek de,
görmesek de
orası bizim köyümüzdür diyen anlayışın modası geçti artık. Gidemediğiniz yer sizin değildir. Bir köydes programı çıkarttı da ilk geldiğimizlerde bakın. Her köye şebeke suyu gitti. Her köyün yolları asfaltlandı. Her köye. Bak köydes projesiyle. Beldes yapıldı. Beldeler hakeza öyle. Bugün köylerde de, beldelerde de artık evin mutfağında da, tuvaletinde de şebeke suyu akan bir modernizasyona kavuştu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın, yani Hakkari'de ne varsa ya da İstanbul'da ne varsa Hakkari'de de o olacak dediği anlayış. Bugün her ilçemizde çok modern hastaneler yapıldı. İllerde şehir hastaneleri yapıldı. Bazı yerlerde efendim bu çok büyük şehir hastaneleri yapıldı. Biz bu şekilde bugün pandemiyi böyle atlattık. Bugün dünya Türkiye'ye geliyor. Sağlıkta bizim neredeyse 6-7 milyar dolarlık yıllık gelirimiz var artık. Eskiden herkes Amerika'ya gidiyordu. Bypass olmak için. Efendim bilmem ameliyat olmak için, tedavi olmak için.
Şimdi Türkiye'yi tercih ediyor.
Şimdi Türkiye tercih ediyorlar. Yani bunu hangi kaleme bakarsak bakalım. Bakın evet. 80 senede Türkiye'de yapılan toplu konut sayısı gene Kılıçdaroğlu Tokyo'ya takmış kafayı. 50 bin konut yapılmış. Hatta 50 bin bile değil. 47 bin galiba. 80 senede. Bugün biz gelmişiz 1 milyon 200 bin konut yapmışız. TOKİ. Tabii. 21 senede. 1 milyon 200 bin konut ne demek biliyor musunuz? 5 kişiden çarpın. Yepyeni bir 5 milyonluk bir şehir kurulmuş sıfırdan.
Ve misal bu 6 Şubat depreminde TOKİ evlerinden bir tanesinde bile herhangi tabii, bir zayiat olmadı.
Zayiat yok. Şimdi bu neyi gösteriyor? Aynı zamanda hizmeti toplumun ayağına götüren tabii, bir anlayışı ifade ediyor. Tarihi eserlere bakın. Bizim tarihi eserlerimiz. Ecdat yadigarı bize miras bırakılmış eserleri. Maili inhidama yıkılmaya terk etmişler. O şeylerini biliyoruz onlar. Kitabelerini kazıdılar. Evet. Söktüler bir kısmını. Mesela İstanbul Üniversitesi'nin üstünde çok güzel daire-i umuri askeriye diye bir şey var. Akıllı bir adam gelmiş de üstünü alçıyla kapatmış. Sonra birisi gelmiş onu çıkartmış da öyle çıkmış. Bab-ı Ali'nin üstündeki o Bab-ı Ali'nin şeysi. Onu birisi gelmiş kapatmış. Sökmemiş. Bazıları da kazımışlar.
Evet.
Pek çok camilerin kitabesi kazınmış. Mermer kitabeler. Hem de her birisi sanat harikası. Şimdi böyle bir ecdada düşman bir anlayış. Onlar geldikleri zaman hep surları hep şey yapmışlar. Surları kullanmışlar paraları. Ki Batı öyle para veriyor. Ama biz gelmişiz bugün 21 senede sadece Türkiye'de. Bak Türkiye dışı hariç 5000 adet ecdat yadigarı eser hem de devlet bütçesinden değil Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği imkanlarla
imar
peşkeş çekilen vakıf gelirlerini artırarak onlarla 5000 adet tarihi eser. Bak 80 senede 50 tane 21 senede 5000 adet. Dışarıda Orhun kitabeleri, Mostar Köprüsü, Şam'da efendim her yerde daha bir sürü yurt dışında yaptırdıklarımız, ihya ettiğimiz ecdat yadigarları hariç. Hangi kaleme bakarsak bakalım. Hangi kaleme? Her kalemde en az 3-5 şey fark atarız.
Tabii.
Bakın Tayyip Bey 4,5 sene belediye başkanı oldu.
94-98.
İstanbul'da.
Tabii.
Hem de muhalefete mensup bir belediye başkanı. Belediye başkanı iken İstanbul'da 7 tane alt geçit vardı. Bu 7 alt geçit Fahri Atabey yaptı rahmetli Aksaray geçidini. Haşim İşcan geçidi bunların. Karaköy geçidi, Azap Kapı geçidi. Diğerlerini bilmiyorum nerededir. Eğer Azap Kapı'yla eğer Karaköy'de geçit derseniz geçit.
Dersiniz.
Ama Tayyip Bey'in bir tek ben 6,5 sene imamlık yaptım Topkapı'da. Takkeciler Camisi'nde. Orada Topkapı'da yapılan bir alt geçit bunların 7 alt geçitine 10 basar bir tanesi.
Bedel.
Ve Tayyip Bey gelmiş 40'a yakın alt geçit yapmış. Kadir Bey gelmiş rahmetli 365 adet alt geçit kavşak yapmış. Artan nüfusa, artan araba sayısına rağmen bugün İstanbul'un yolları eğer geçit veriyorsa bu yapılan bu icraatlarla da ilgilidir.
Evet.
Ha şimdi geliyorsunuz adam temel atmamaya tören yapıyor.
Ya nereden nereye?
Şimdi bir anlayışa bakın siz. Öbür taraftan gelin metro için açılan istasyonu içerisine toprak doldurarak kapatıyor. Bari kapatma ya. Senden sonra birisi gelir de yapar hiç olmazsa. Şimdi böyle bir anlayışla bir şey daha söyleyeyim.
Lütfen buyurun.
Selahattin'cim bak o da şu. Bak ben Refah Yolu Hükümeti'nde başbakanlık danışmanıydım.
Tabii.
Ve oradan Kıbrıs'ın en önemli problemi içme suyu ve sulama suyu. Ya su götürelim dedik biz Manavgat'tan Girne'ye 75 kilometre. O da bize nasip oldu gene. Allah razı olsun bizim Veysel Eroğlu Bey'in projesiydi.
Sağ olsun.
O da bizim dönemimizde bugün Kıbrıs'ın içme suyu problemi de bitti. Baraj da yapıldı. O da şimdi sulama şeysi de yapılıyor. Kıbrıs dünyanın en kaliteli narenciye ambarı olma yoluna gidiyor. Kendi ayakları üstünde duracak Kıbrıs. Ya Tayyip Bey bak adalara adalar dökme suyuyla su içiyordu. Efendim adalara şebeke suyu döşedi denizin altından. Biz 75 kilometreyi götüremedik. adalara 80 kilometreden fazla deniz altından boru döşeyerek hem doğalgaz götürdü hem su götürdü. Birisi Büyükşehir Belediye Başkanı hem de muhalefete mensup. Biz hükümet olarak uğraştık başarılı olamadık. O da gene Tayyip Bey'e nasip oldu. Kıbrıs'a su götürme. Şimdi bütün kalemleri hangi kalemden bakarsanız bakın.
Eser ve hizmet siyasetini görürsünüz.
Evet.
Yani Türkiye'de evet. 2002'den 2023'e. Evet. Peki hocam bu kadar önemli, böylesine tarihi, bu kadar anlamlı hizmetler hayata geçirmiş. Daha mesela dünya kısa süre öncesine kadar terör operasyonlarıyla gündeme gelen Judy ve Gabar artık petrolle anılacak günlük üretim kapasitesinin 100 bin varil olduğu bir petrol rezervi müjdesini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da. Peki bu Millet İttifakı'nın Türkiye vizyonunda ne var? Bunların Erdoğansız bir Türkiye beklentisine neler var diye sorsam, neden bunlar Erdoğansız bir Türkiye istiyorlar? Bütün hedeflerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oturtuyorlar.
Ya bir defa Selahattin'ciğim, Türkiye batılıların yeşerdikçe budanan,
evet,
kurudukça sulanan bir ülke görünümündedir. Türkiye'nin ne büyümesini isterler ne de küçülmesini isterler.
Güdük kalsın.
Ya da Türkiye ne kıyama kalksın ne de secdeye kapansın. Yani ne olsun ne ölsün ya,
evet,
rükuda kalsın, krizlerle boğuşan ve bizim çok rahat yönetebileceğimiz bir ülke konumunda kalsın. Şimdi bakın, Türkiye'yi büyüten insanların hepsinin önü kesilmiştir.
Tabii.
Rahmetli Menderes idam edilerek. Rahmetli Özal efendim zehirlenerek.
Hala da tabii.
Efendim Necmettin Erbakan hocamız efendim nasıl dalaverelerle şeylerden
28 Şubat'ta
şimdi
hükümetten
geldi,
uzaklaştırılarak.
Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi burada Batı bir defa bunu böyle istiyor. Neden? Bunlar ensesine vurup ekmeğini elinden aldıkları Türkiye'yi istiyorlar.
İstiyorlar.
Sonra bizim dış politikada öyle bir dış politika kurulmuş ki külfeti bize, nimeti hep onlara. Ya Tayyip Bey gelmiş, Tayyip Bey'in söylediği de fazla bir şey yok. Diyor ki böyle dış politika olmaz ya. Nimeti de bölüşelim, külfeti de bölüşelim. Vay sen misin bunu söyleyen? Bugün Avrupa'sı, Amerika'sı, Tayyip Bey'in efendim işte portrelerini
Belçika'da
efendim silahını hedef nişan tahtası yapan, onlara idam efendim şeysi giydiren bir anlayışı düşünün. Bugün
İsviçre,
yani
tabii.
Avrupa ülkeleri, mesela İsveç, Türkiye'den kaçan FETÖ'cülere ve PKK'lılara şimdi sığınma hakkı verdi. Şimdi bize şey istiyor.
Evet. İsveç değil mi?
İsveç. Yani dün. Şimdi bunu ne diye söylüyoruz biz? Süflörleri böyle istediği için. Zaten parlamenter sisteme geçişi istemelerinin de sebebi bu. O süflörler istedikleri insanlarla Türkiye'deki sistemi manipüle etmek istiyorlar. Müdahale etmek istedikleri için. Tayyipsiz Türkiye.
Niye? Hayalleri bu, dertleri bu, rüyaları bu.
Tayyip Bey, Türkiye'nin ister uzak ister yakın tüm çıkarları her türlü şeyin üstündedir. Şahsi hesabında üstündedir. Biz bu uğurda canımızı dahi veririz. Ya düşünün, Ayasofya açılırsa ne olur? Oo, kıyamet kopar. Öyle bir korkutmuşlar ki bizi. Kim korkuttu? Bunlar korkuttular. Ya açıldı, ne oldu Ayasofya? Ha, bir şey daha var. Bakın. Selahattin'cim, Türkiye'de terör örgütleri, sadece terör örgütleri değil, bak Yunanistan, efendim Ermenistan, bunlar Amerika'nın ve Avrupa'nın koçbaşı bunlar. Türkiye'nin elini zayıflatmak için kullanılan argümanlar. Bugün terör örgütlerini kuran, kullanan, kollayan en büyük güç Amerika. Arkasından Avrupa. Bak o Lafarge firması nasıl,
evet,
neler verdi, neler yaptırdı.
Tabii.
Hatta bu Gabar meselesi gelince, ya teröre bile onlar hedef gösteriyorlar. Buraları terörle işgal edeceksiniz, Türkiye buraya girmeyecek. Demek ki sırf Türkiye'nin petrole ulaşmaması için, kendi kaynaklarına ulaşmaması için terör bile burada kullanılmış bilerek. Bugün oralar terörden temizlendiği için oralardan petrol fışkırıyor. Daha da fışkıracak.
Tabii.
O yüzden şimdi bakın, bu ağababaları böyle istediği için bunlar Tayyipsiz Türkiye. Bunlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ve gidip icazeti oralardan alıyorlar. İngiltere'ye gidiyorlar. Almanya'ya gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar ve oralarda medet umuyorlar. Hatta bu şeyde referandum sırasında ben hatırlıyorum Avrupa'ya gittiler. Dediler ki ya bak el birliği içinde kurduğumuz sistem çöküyor. Tayyip Bey bu sistemi değiştirecek.
Hı hı.
Gelin bize yardım edin ki bunu engelleyelim diye oralardan imdat çığlıkları attılar gittiler. Şimdi dolayısıyla esas ağababaları böyle istediği için, Türkiye'nin büyümesi istenmediği için. Bak bizim uçağımızdan rahatsızlar. İnsanlı insansız hava
araçlarımızdan rahatsızlar.
İnsansız da füzelerimizden rahatsızlar.
TCG Anadolu gemimizden
rahatsızlar. Tabii. Ama ne var ki? Bak yılanın sevmediği ot deliğinin ağzında bitermiş. Türkiye gerçekten ayağa kalkıyor. Türkiye kendine geliyor. Niye? Devletle millet barışmış. Bak.
Çok
şimdi devlet ve millet atı aynı yöne doğru çekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önünü hiçbir güç kesemez. İşte bakın bugün Suriye ve Irak. Şimdi diyorlar ya biz Suriye'de ne işimiz var? Ya Suriye'den her gün bizim o Antep'e, Kilis'e, efendim Hatay'a, Samandağ'ına, Yayla Dağı'na her gün füzeler atılıyordu. Her gün şehidimiz oluyordu. Türkiye kendi güneydeki güvenliğini sağlamak için orada bir 30 kilometrelik bir koridor. Bunun için girdi ve bugün orada esas Türkiye en büyük hançeri ister Zeytin Dalı harekatıyla esas Amerika'nın yıllardır bunu ilk defa gören Erbakan hocamızdır rahmetli.
Allah rahmet eylesin.
Dedi ki bu çekiç güç var ya dedi çekiç güç 36. paralelin kuzeyinde Saddam'a kapattı uçak hava sahasını. Oraya helikopterlerle dağlara PKK'ya top indiriyor bunlar. Obüs indiriyor diyen ilk defa hocaydı. Bunu ikinci defa gören de rahmetli jandarma genel komutanı Özer Rahmetli'nin jandarma genel komutanı Eşref Bitlis Paşa'ydı.
Tabii tabii.
Bak onu da yok ettiler.
Ya 1993'te.
Evet.
Öyle.
Dolayısıyla şimdi orada Amerika'nın yıllardır hayalini kurdu. İkinci bir İsrail. Bir koridor. Bu koridor devleti neyi getirecekti biliyor musunuz? Bak Suriye'yi parçalayacak, Irak'ı parçalayacak, İran'ı da parçalayacak, Türkiye'yi de parçalayacak. Ve orada bir uydu bir devlet kuracak. Ve bunu hançeri saplayarak durduran Tayyip Erdoğan olduğu için Tayyipsiz Türkiye diyorlar. İşte efendim ne işimiz var bizim Libya'da? Ya bizim Libya'da biz yıllardır orada 400 sene kalmışız. Orada bizim insanımız var. Akdeniz'de bizim hakkı hukukumuz var. Mavi vatan diyerek oradaki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, denizaltı ve denizüstü kaynaklarına sahip çıkmayı bunlar kabullenemiyorlar bir türlü. Orta Doğu bataklığına bizi niye çekiyorsunuz diyorlar. Ya komşumuzda yangın olsa biz evimizde tedbir almaz mıyız? Ya da komşudaki yangını söndürerek bize sirayet etmesini engellemeye çalışmaz mıyız? Ama bunların böyle bir mantalitesi yok. Bunlar büyüyen Türkiye'den değil, küçülen Türkiye'den yanalar. Ağababaları böyle, süflörleri böyle. Amerika Birleşik Devlet olup büyümeye çalışıyor öyle mi? Bakın. Avrupa'nın adı ne? Avrupa Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği. Onlar birleşerek büyümeye çalışıyor. Rusya eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni bağımsız devletler topluluğu diye diriltmeye çalışıyor. Şangay Beşlisi diye Çin, Hindistan büyümeye çalışıyor. Bize de geldi mi? Bak bunların süflörleri bunların ağzından bizi bölmeye ve bizi parçalayarak yutmaya çalışıyorlar. Hayata geçirmedikleri sevri böyle geçirmeye çalışıyorlar. Bugün Amerika'nın kucağına oturup da oradan buraya ahkam kesenler. Bunlar oturduğu ahır sekisi çağırdığı İstanbul Türküsü olanlar. Amerika'nın kucağında ne senin ne işin var? Yahu Haçlılar sizin camilerinize mi zarar verdi? Sizin kadınlarınıza, kızlarınıza mı tecavüz etti? Irzınıza, namusunuza mı dokundu? Onlar çok masum insanlar diyenler.
Diyenler.
Ege'deki zulme baksınlar. Gitsinler de yaşayan yeni Azerbaycan'daki yaptıklarına bir baksınlar. Ama bu şu sahibinin sesi bunlar bak. O yüzden oradan kalkıp bize ahkam kesenler bugün. Bütün bunların hepsinin süflörleri bak. Bütün terör örgütlerini sözümün başında söyledim tekrar yineliyorum. Bugün Yunanistan'ı bize karşı kullananlar. Ermenistan'ı kullananlar, kışkırtanlar. Dün de böyleydi. Bizim Urfa'mız Şanlıurfa'yı nereden aldı? Maraş'ımız Kahramanmaraş unvanını nereden aldı? Antep Gaziantep unvanını neden aldı? İşte Fransızı geldi, efendim İngiliz'i geldi, İtalya'da Alman'ı geldi, neyse yani. Onlar paylaştılar petrole göre. Sevri hayata geçiriyorlardı. Ama bizim o sütçü imamların, efendim şehit kamillerin direnişi bizim Şanlıurfalıların yiğitliği. Onları püskürttük de öyle, öyle kurtulduk biz. Hala aynı şeydeler. Sevir'de gerçekleştiremediklerini şimdi bu şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada bizim bu 14 Mayıs seçimlerine öyle herkes kişisel şeyleriyle değil. Hı. Çıkar hesabıyla değil bak. Çıkar hesabıyla değil. Memleket, ezan, bayrak ve çoluk çocuğumuzun geleceği noktasından bakarak elini vicdanına koysun, ona göre oy versin.
Evet, yani bu anlattıklarınızı işte 14 Mayıs'ta sandık başına giderken göz önünde bulundurup dikkate almalıyız. Yani tabii, şahsi tabii davranmak ya da duygusal davranmak lüksümüz yok. Böylesine yok tarihi, böylesine bak, önemli bir yol ayrımı, önemli bir seçim, yüzyılın seçimi
biz
bu.
Biz beraber yola çıktığımız, evet, arkadaşlar. Şimdi sırf milletvekilliği ellerinden aldığı için sanki böyle oyuncağı elinden almış çocuk gibi. Ya da milletvekili olarak doğdun, milletvekili olarak mı öleceksin? Sonra bu sıfatların hepsi gelip geçici.
Siz de vekildiniz 2011'de.
Bakanlığı elinden, evet, alınan şimdi Tayyip Bey'in aleyhine ateş püskürüyor. Milletvekilliği elinden alınan ateş püskürüyor. Ya sen ne özelliğin vardı ki sen geldin de milletvekili oldun? Bakan oldun. Hatta mesela bir arkadaşımız ona... Ben 2 sene de muhalefet ettim o zaman Kurucular Kurulusu,
evet,
kurulu üyeliği teklif edildiği zaman. Ama geldiler, dedi ki yok ben ilimle uğraşacağım, akademik kulvarda kalmak istiyorum dedi. Ve esas dediğinin arkasında korkusu vardı, 28 Şubat vardı.
Evet.
Karabasan gibi üstümüze çökmüştü. Ve adam kabul etmedi Kurucular Kurulu üyeliğini, ama biz 364 milletvekilliğiyle daha mazbatamızı almamışız, yemin etmemişiz. Bir de baktım bizim parti genel merkezinde arada dolaşıyor. Hükümet kuruldu. Hemen ertesi gün dışişleri danışman oldu. Efendim, hükümetin danışman oldu. Hemen. Hani sen akademik kulvarda kalacaktın. Niye geldin ya? O yüzden bak bunlar kendi hesapları uğruna. Hatta efendim gel Almanya Merkel'e. Ya gelin beni parlatın, şu Tayyip Bey'in ışığını söndürelim. Kaç defa geldi Merkel biliyor musunuz siz o başbakanken?
Özel 2015'te diyorsunuz.
Tabii,
evet,
ya. Daha 9 defa mı geldi, 10 defa mı geldi? Burayı komşu kapısı yaptı. Hatta işte bazı fasıllar açalım Avrupa Birliği'nden. Serbest dolaşım hakkını getirelim. Güya bunlar buna karizma kazandıracak. Tayyip Bey'i gölgede bırakacak. Yani bu kadar başkalarına teşne bir anlayış. İşte görün. Bunları bana göre deşifre etmek lazım bunlar.
Evet. Peki hocam, şimdi yavaş yavaş sonuna da yaklaşıyoruz programımızın. Sahadaki manzarayı nasıl görüyorsunuz? Anketler yayınlanıyor. Artık 10 günden, evet 10 gün kaldı neredeyse. Son düzlüğe girdik. Kampanyalar bir taraftan devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her gün bir iki yerde çok coşkulu katılımların olduğu mitingleri var, televizyon programları. Öte taraftan tabii muhalefet, Millet İttifakı da kendince mitingler yapıyor, reklam kampanyaları vesaire. Sizin son tahlilde hem tahmininizi hem de manzarayı değerlendirişinizi rica edelim, müsaade isteyelim.
Tabii bir defa Selahattin'ciğim bak bu kamuoyu anketleri de maalesef çok tarafsız, objektif, sokağı aynen yansıtan bir anlayışla ele alınmıyor. Onlar da ön yargıyla, hatta bazen ideolojik yaklaşımlarla kendi istediklerini ön plana çıkarır.
Yani çok yönlendirme amaçlı.
Yönlendirme amaçlı. Evet. Tabii bir de burada algı ve olgu meselesi var. Yani algı ve olgu. Maalesef bu iletişim teknolojisi, televizyonda, sosyal medyaydı, basındı, gazetelerdi, neyse. Bunlar hep algıyla yönetildiği için vatandaş da algıya kapılarak yanılıyor. Esas bu konuda dikkat olmalıyım ben.
Neye dikkat edecek vatandaş?
Olguya bakacak, olana bakacak.
Evet.
Algıya değil. Bugün şöyle iki tane böyle parmağını bir araya getirerek kalp yaparak iktidar olanlar bugün vatandaşın kalbini aldılar. Kalbini aldılar.
İstanbul'da evet.
İstanbul'da. Yani İstanbul'un trafiği. Bakıyorum ben trafiğin en pik olduğu saatte köşeye bir tane araba çekiliyor. Üstüne 16 milyon için çalışıyoruz diye. Ve bir şeridi kapattığınız zaman en pik saatte trafik allak bullak oluyor.
Öyle.
Orada bile hükümetin aleyhine atmosfer oluşturmak için de bunu yapıyor. Halbuki lan gece yapsana sen bunu. Gece yap. Niye? Trafiğin en pik olduğu saatte yolun kenarına bir şeridi işgal ederek araba koyuyorsun. Ben olsam emniyetin yerinde bunların hepsini toplatırım. Bunlar hepsi bak algıya dönük. Siz olana bakın. Olguya bakın. Ha burada şimdi şurada bir hayat pahalılığı var.
Onu evet, da, bir ekonomik sıkıntı
onu da
bizim
yaşanıyor.
Bizim
gündeme
tabii.
almamız lazım.
Tabii.
Şimdi bu hayat pahalılığı var ama bu hayat pahalılığının sebebi biz değiliz. Niye? Bir defa çok bütün dünyayı etkileyen salgın bir hastalık. Bu
pandemi süreci.
Bu pandemi süreci tüm dünyadaki tedarik zincirini allak bullak etti. Bak biz 3.000 dolara bir konteyner gönderiyorduk Çin'e.
Evet.
Şimdi 15.000 dolara bulamıyorsunuz. Tırı 7.000 dolara gönderiyordunuz. Şimdi 25.000 dolar tır bulamıyorsunuz. Bu neyi getirdi? Bugün tüm dünya sadece enerji arzı güvenliği değil, tedarik arzı güvenliği, gıda arzı güvenliği içinde efendim merkezi bir yer aramaya başladılar. Ve bunlar da dediler ki bunun için en uygun yer tam dünyanın ortasında bir karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryoluyla tüm dünyaya açık bir Türkiye. Bütün tedarik merkezleri olarak Türkiye'yi seçtiler. Bir. İki. Bunun üstüne yani bu pandeminin üstüne bir de Rusya ve Ukrayna savaşı.
Savaşı tabii.
Bu enerji fiyatlarını allak bullak etti. Sadece böyle kalmadı. Rusya'dan kaçan Amerikalı ve Avrupalı firmalar Türkiye'yi tercih ettiler. Ukrayna'dan kaçanlar Türkiye'yi tercih ettiler. Hatta bizim bazı yerli firmalarımız vardı. Çin'deki fabrikalarını kapattılar. Orada üretip dünyaya satıyorlardı. Şimdi ikincisi bu Türkiye tedarik merkezi oldu. Lojistik üs. Bu neyi getirdi? Her kalem malımız ihraç ediliyor. Herkes buradan alıp götürüyor. Şimdi siz domates içeriye satarsan 5 lira. Efendim dışarıya satarsan 25 lira. Siz hangisini satarsınız sizin domatesiniz olsa? Her kalem mal bugün Türkiye'de gerçi vatandaşın geliri Türk lirası ama oluşan piyasa
dolar
dövize
işte.
Göre oluştuğu tabii. için sıkıntı bu. Bir de tabii bunun üstüne biz asrın kıyametini yaşadık. Bak,
6 Şubat depremi.
11 vilayetimizi. Bak 13,5 milyon insanımızı.
Birebir
180 bin kilometre kare alanı etkileyen ki ben ona öyle demiyorum. 85 milyonumuzu etkiledi.
Tabii ki öyle.
Hepimizin yüreği yandı. Şimdi böyle bir büyük bir felaket. Bak üçü üst üste geldi. Bütün bunların hepsinin bir faturası, bir bedeli olmalı. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye'nin bir de şansı var.
Nedir o şans?
O şansı da ne? Bir, Türkiye gerçekten ihracata dayalı bir ekonomiyi tercih ediyor. Bu ihracatın önünü kesmek istemiyor yani hayatı ucuzlatmak için. Dolara ve dövize göre de olursa piyasa. Niye? Bizim kronik bir yaramız var.
Nedir?
Kapanmayan bir yaramız ya da yaramız büyük, yamamız küçük. O da cari açık. İthalatımız fazla, ihracatımız az. İhracatla biz şu makası kapatmamız lazım. Dolayısıyla Türkiye bunu destekliyor. İhracatta dayalı kalkınmayı. Bunu desteklediği için de alabildiğine ihracat ve gerçekten de şu son günlerde bayağı bizim bu cari açığımız bayağı azaldı. Ama bütün bunlara rağmen bir de hükümet vatandaşı bu gelişen ekonomik şartlardan etkilememek için asgari ücretten tutun emekli maaşlarına varıncaya kadar EYT düzenlemesi filan hepsini sırf vatandaşın alım gücünü artırarak içerideki ekonomik durgunluğu da gidererek hareketlendirmek için de çok büyük gayretler içerisinde. Şimdi siz şu deprem bölgesinde yapılanlara bakın. Bu bir de Türkiye'nin millet olarak, eğer biz değil başka bir millet böyle bir ağır faturayla karşılaşsa bunun altından kalkamaz. Niye? Biz inancımız gereği, ahlakımız gereği ekmeğimizi bölüşen, komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyen bir anlayışa sahibiz. Dolayısıyla bu sevinçleri paylaşarak nasıl büyütüyorsanız sıkıntıları da paylaşarak küçülttük ve küçültüyoruz.
Ve tabii şey de var hocam, şimdi deprem deyince hatırladım sizin sohbetimizin başında ifade ettiğiniz gibi, eğer eski sistem yönetim tarzı şu an Türkiye'de geçerli olsaydı,
depreme bu kadar
hızlı vaziyet etmek mümkün olmazdı. Her kafadan farklı ses, karar alıp onu anında uygulayana kadar maalesef...
Bir de şu var, bak...
İşten geçmiş olacak.
Türkiye bir de ektiğini biçiyor.
Evet.
Bak Türkiye milli gelirine oranla dünyada oluşan felaketlere yardım elini uzatan devletler arasında tek ülke, bir numarayız biz. Şimdi bak dünyanın 96 ülkesinden, buna Myanmar'da dahil.
Tabii.
Oradaki kadınlar Kara Gündoğdu için kollarındaki bileziği çıkarıp Türkiye'deki depremzedelerin yardımına koştular. Türkiye bak yaptığı yardımların da bunu da dinleyicilerimizin dikkatlerine arz ediyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu çok önemliydi anlattıklarınız ve bir kez daha bu vesileyle Türkiye içeride ve dışarıda karşı karşıya kaldığı krizlerin her birinden diklenmeden dik durarak çıkaran, bir insan ömrüne sığmayacak kadar çok ve büyük işler başaran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Allah ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin.
Amin.
14 Mayıs seçimlerinde de muzafferiyetler diliyor.
İnşallah.
Dualar ediyoruz.
İnşallah
milletimizin hayrına güzel neticeler ortaya çıksın. İstikrar devam etsin. Bu hizmetler artarak devam etsin.
Ama şunu bir saniye söyleyeyim.
Buyurun.
Bak şimdi sivrisinek mikrofonun başında ötüyor.
Evet.
Ama hoparlörün yanındaki adamın kulağının zarı patlıyor. Aziz milletimize diyoruz ki ya mikrofonun başında söyleyene bakın siz. Ötene bakın siz. Tamam?
Tamam. Algılara kapılmayın diyorsunuz. Çünkü seçim sosyal medya mecralarında kazanılmaz.
Evet.
Sandık başında kazanılır. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Profesör Doktor İrfan Gündüz Hocam, stüdyo misafirimizde İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, tecrübeli bir siyasetçi, uzun yıllar milletin meclisinde hemşerilerini, milletini temsil etmiş bir isim olarak kendi zaviyesinden, penceresinden 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Seçimlere şunun şurasına da 10 günlük bir süre kaldı. Çok teşekkür ediyoruz. Bu 14 Mayıs'ta neyi oylayacağız, sandık başına giderken neleri göz önünde bulundurup dikkate alacağız ve bu seçim neden bu kadar önemli bir seçim? Bu ve benzeri birçok önemli sorunun cevabını da İrfan Gündüz Bey'den almış olduk. Ve programımızın burada sonuna geldik. Yarın sabah 7.30'da Erkam Radyo'da yeni bir medya gündeminde tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.